Ayrım 56.
Bu belgelerden şu gerçekle öğrenilmiş oluyor ki, olaylarını incelediğimiz tarihlerde İngiliz Başbakanı ile hükümeti Türkiye hakkında değişik inançtadırlar. Lloyd George'a rağmen nazırların çoğunluğu ve İngiliz yüksek askeri çevirisi Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir politika uygulamayı istemektedirler. Fakat Venizelos istediğini elde etmiş ve 1920 Haziran'ında Yunan ordusu bütün cephede ilk büyük taarruzunu yapmıştı. Lloyd George, Venizelos'un elde ettiği ucuz zaferi avam kamerasında şöyle övmüş, dolayısıyla kendisinin nasıl haklı olduğunu belirtmek istemiştir. Yunan kuvvetleri harekete geçtiler ve Monsieur Venizelos'un planı tatbik edildi. Yunan kıtaları iyi bir surette teşkil ve mükemmel sevk ve idare edilmişlerdir. Büyük bir hamle ile büyük bir süratle harp etmişler ve genel olarak ırklarının büyük anneannelerine yakışır bir tarzda sevk ve idare edilmişlerdir. Gerçekten kendilerine tayin edilen bölgeyi 15 gün yerine 10 günde temizlemişlerdir. Türk kuvvetleri tamamen mağlup ve güvenlik sağlanmıştır. Yunanlılar şimdi Trakya'da mümasil harekata başlamışlardır. Askeri ve siyasi meselelerde asla kehanet gösterilemez. Fakat Yunanlıların Anadolu'daki mesailerini taçlandıran aynı başarıları Trakya'da göstereceklerine itimadım vardır. Yunan milleti zeki, cesur, şerefli bir tarihi olan ve Monsieur Venizelos gibi büyük devlet adamlarını yetiştirmek yeteneğine sahip bulunan bir millettir. Bunun içindir ki müttefikler güvenliğin sağlanmasına ve barış antlaşmasının uygulanmaya konmasına yardım için Yunan kuvvetlerini kullanmışlardır. Bu ilham mükemmel ve başarıyla sona ermiştir. Çünkü bu gösteriyor ki Yunanlılar bir harekete teşebbüs ettikleri zaman kendi kuvvetlerini ve kendi kaynaklarını çok doğru olarak takdir etmektedirler. Onlar durum hakkında açıkça bir fikir ediniyorlar. Bu doğunun bu kısmında en önemli olaylardan biridir. Venizelos iktidardan düştükten sonra Kral Konstantin memlekete dönünce kendi ekibiyle harbi Venizelos'tan daha iyi yöneteceğini ve Yunan milletine vaat edilen zaferi kazanacağını ispat etmek istedi. Yeni başkumandan Papulas da üstünlüğünü ve kudretini göstermeliydi. Bir iç politika ve dış yardım sağlama meselesi olarak Yunanistan'ın Anadolu'da yeniden aktif duruma geçmesinde ayrıca Yunan zaferinden faydalanan bazı İngiliz çevrelerinin de rolü oldu. Kral Konstantin tahtını pekiştirmek için hiç değilse Venizelos'un Yunanistan'a sağlamış olduğu menfaati aynen muhafaza etmeliydi. Halbuki İnönü'de yapılan muharebeler Yunan ordusuna Eskişehir yolunu açmadığı gibi Türk ordusunun gittikçe kuvvetlenmekte olduğu gerçeğini ortaya koymuştu. Başkumandan Papulas 2. İnönü Muharebesinden sonra Atina'ya gönderdiği bir raporda Türk ordusu ciddi surette kuvvetlenmeden taarruza geçirmesini tavsiye ediyordu. Türk ordusu ezilmeden Yunanlıların Anadolu'da barınması mümkün değildi. Diğer taraftan Fransa'nın ve İtalya'nın Türkiye'ye karşı yumuşamakta oldukları görülüyordu. Kral kendisini istemeyen ve Venizelos'u tutan İngiltere'ye de güvenemiyordu. Ancak askeri bir zaferle barış şartlarının Yunanistan aleyhine ve Türkiye lehine değiştirilmesini önleyebilirdi. İkinci İnönü Muharebesinden alınan ders büyük bir hareketin daha büyük hazırlıklara ihtiyaç gösterdiğini öğretmişti. Derhal yeni sınıflar askere alındı ve yeni tümenlerin kurulmasına girişildi. Yunan ordusunu Sakarya'ya kadar götüren ve Ankara Seferi adı verilen taarruz, Venizelos'un büyük taarruzundan bir yıl sonra 1921 yazında başlayacaktı. Yunanistan taarruza hazırlanırken müttefik devletler 1921 Haziran ayında Paris'te bir konferans yaparak Trakya'yı Yunanistan'a bırakan fakat İzmir'i bir muhtar yönetime bağlayan esaslarda anlaştılar. Yunanistan ve Türkiye'ye bu esasları daha sonra bildirmek üzere harbi durdurmak için tavassutta bulundular. Yunanistan gizlilik kararına rağmen Paris konferansında varılan anlaşmayı öğrenmişti. Türklerin bu şartları kabul etmesinden ve dolayısıyla Batı Anadolu'da elde ettikleri toprakları kaybetmekten korkan Yunanistan'ın birçok yüzyılların ananevi emellerinden vazgeçemeyeceği ve Birinci Dünya Harbi'nde yaptığı fedakarlıklara karşı Sevr Antlaşması ile kendisine tanınan hakları korumaya kararlı ve muktedir olduğunu belirtiyordu. Dipnot: Red cevabının metnini ileride vereceğiz. Kütahya Eskişehir Muharebesi. İşte Yunan ordusunun 1921 Temmuz'unda başlayan ikinci büyük taarruzu ve Ankara önlerine kadar yayılması bu gerekçeye dayanıyordu. Kral, hükümet erkanı ve askeri şeflerle birlikte 13 Haziran'da İzmir'e gelen Prens Andrea, üç büyük devletin aracılık tekliflerinin reddedilişini şöyle anlattı. Haziran ayının başlarında İzmir'e vardığım zaman üç büyük devlet tarafından Yunan-Türk anlaşmazlığının çözülmesi için bir çözüm teklifi yapılmıştı. Başbakan Gonaris, Harbiye Nazırı Theotokis ve İzmir'e henüz gelmiş olan Harbiye Nazırı Baltacı tarafından temsil edilen hükümet bu teklifi kabul etmeyi mümkün görmemişti. Onların reddetmeleri sebebini sıhhatli olarak bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir şey var ki, hele Albay Sarıyanis'in çok iyimser olan fikirleri ve dıştan yapılan telkinler bakanların kararlarını etkilemişti. Buna şunu da katmalıdır ki Küçük Asya meselesinde Yunanlılar tarafından yapılacak en küçük bir geri çekilmenin memleketin iç durumu üzerinde ayaklandırıcı bir etki yapacağı ve son zamanda yeniden kurulmuş olan meşru yönetimi devirmek için bu yönetimin yani kral idaresinin düşmanlarının yani Venizelosçuların eline bir silah verilmiş olacağı düşünülmekteydi. Başkumandanlığın sorumlu fikri olarak Albay Sarıyanis, düşmanın yalnız yenilebileceğini değil, aynı zamanda bütün tahkim edilmiş mevzilerini de tahrip edileceğini iddia ediyordu. Küçük Asya'daki bütün ordunun harbe hevesli ve hazır olduğu, bir milletin hayatında böyle fırsatların her zaman çıkmayacağı tarzındaki iddiaların hükümeti ikna etmiş olduğuna şaşmamalıdır. Başarılar kazanmış olan Yunanistan, sihir ve keramet kabiliğinden geniş ve kuvvetli bir devlet haline gelecek, karada ve denizde askeri kudreti diğer Balkan devletlerinin gözleri önünde artacaktı. Sonunda da İstanbul kolay bir ganimet ve bütün sonucun tacı ve Yunan soyunun eski hülyalarının gerçekleşmesi şeklinde ele geçirilecek. Dipnot, Prens Andrea, Felakete Doğru, çeviri emekli Albay Hüseyin Rahmi, 1932, sayfa 7-8. Halbuki Yunanistan ne savaştığı düşmanın gücünü ne de kendi gücünü gereği kadar değerlendirebilmişti. Her şeyden önce 9-10 yıldan beri yaşadığı olayları düşünmek zorundaydı. 1912 yılında Balkan Harbi ile yıpratıcı bir maceraya atılmış bulunuyordu. O günden bu yana Yunanistan ya harp halinde veya harbi bekleme durumunda ve silah altındaydı. Birkaç ihtilal geçirmişti. Fakat bu defa Bizans devrinden beri ilk olarak deniz aşırı bir sefere çıkmıştı. 1000 sene önce bir Yunan kolonisi olan İonya'yı yeniden fethedecek ve belki Bizans'ı ihya edecekti. Bizans'ın son imparatoru Konstantin 12. idi. Ve 1921'de Yunan kralı Konstantin 13. adını taşıyordu. Yunanistan Anadolu'da ne yapabilirdi? En ölçülü hedef Sevr Antlaşması ile Batı Anadolu'da kendisine verilen küçük fakat zengin toprak parçasını elde tutmaya ve Yunanlılaştırmaya çalışmak değil mi? Bu bile bir hayaldi. Yunanistan'a katılacak arazideki Türk çoğunluğunun şu veya bu surette Yunan yönetimine boyun eğeceği kabul edilse bile yine de Yunanistan burada barınamazdı. Çünkü Sevr Antlaşması ancak haritada bir sınır çiziyordu. Batı Anadolu'da tabiat ve coğrafya böyle bölücü bir sınır tanımıyordu. Aksine doğudan batıya doğru uzanan dağlar, nehirler, vadiler ve yollar İzmir bölgesini Anadolu içlerinden gelecek her türlü saldırıya karşı açık tutuyordu. Bu bölge olsa olsa daha doğuda Bursa, Uşak veya Eskişehir-Afyon hattında savunulabilirdi. Nitekim Sakarya'dan çekildikten sonra Yunanlılar bu yolda bir savunmayı seçtiler. Fakat bu sefer de cephe çok genişliyor ve 100-150 bin kişilik bir ordu ile tutulamayacak ölçüde büyüyerek 500-600 kilometreyi buluyordu. Yunanlılar şüphesiz ki bu güçlükleri az veya çok sezmişlerdir. Onun içindir ki bütün hesaplarını Türkiye'nin taksim edilmesine ve Türklerin Anadolu yaylasından atılmasına bağlamışlardı. 1921 Temmuz'unda giriştikleri taarruz ile henüz fazla güçlenmediğini sandıkları Türk ordusunu yok edeceklerini ve Batı Anadolu'ya rahatça yerleşeceklerini ummaları bu sebeptendir. Yalnız önemli bir gerçeği daha gözden kaçırmış bulunuyorlardı. Anadolu toprakları çok gelişti. Yunan ordusu Ankara'yı alsa bile Kayseri'ye, Sivas'a kadar uzanıp üstünden bu kadar uzaklaşamazdı. Bu problemlerin Yunan kumandanları arasında zaman zaman tartışıldığını da bazı belgelerden anlıyoruz. Prens Andrea bu tartışmalardan şöyle söz eder. Biz düşmanı Küçük Asya'nın sonsuz genişlikleri içinde İran sınırlarına kadar kovalayabilir miydik? Bu gibi sorulara hiçbir kestirme cevap verilemiyor. Yalnız genel olarak belirsiz bir surette deniyordu ki bu takdirde biz öyle bir arazi işgal etmiş oluruz ki bunun ektirilip biçtirilmesi masraflarımızı ödeyebilir. Bütün bu düşüncelerin hayal olduğunu idrak edebilmek için Anadolu imkanlarının bir işgal ordusuna pek az şey bahşedeceğini bilmeye lüzum yoktu. Evvela uzun sürecek bir harbe Anadolu'ya yerleşmeye Yunanistan'ın iç durumu da mali imkanları da elverişli değildi. Kralcı Venizelis bölünmesi ordu da dahil Yunan hayatının bütün safhalarına yayılmıştı. Yeni kralcı yönetim memlekette muhalefeti tatmin etmek fakat Anadolu'da harbi sürdürmek zorunluluğundaydı. Hükümet iç sükunu sağlamak ve nümayişleri önlemek için uğraşırken ister istemez ordunun ihtiyaçlarını ihmal ediyordu. En sıkışık zamanlarda bile ordunun istediği yedek kuvvetleri malzemeyi vaktinde hazırlayıp Anadolu'ya gönderemiyordu. Ordunun ikmal ve iaşe işleri bakımı kendi ölçülerine göre tatmin edici sayılamazdı ve gittikçe bozuluyordu. Ordu şüphesiz ihmal edildiğinin farkındaydı. Yüksek kumanda kademesinde kumandanlar arasında çeşitli görüş ayrılıkları, geçimsizlikler hüküm sürüyordu. Birbirlerine nefretle bakan kralcı ve Venizelis subaylar, erler orduda yan yana savaşıyorlardı. Bunların İstanbul ve İzmir meyhanelerine kadar akseden kavgaları Anadolu'yu tutan Türk basınında geniş bir yer kaplıyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın meclis karşısındaki durumunu desteklemekte işe yarıyordu. Yunanistan'daki halk ve Anadolu'daki asker harpten bıkmıştı. 13 sınıf silah altında bulunuyordu. Bundan 5 sınıf Anadolu'da harp bittiği zaman 45 aydır askerlik yapmaktaydı. Yunanistan'a Anadolu'da yer ve misyon veren üç büyük devletin Türk-Yunan harbine karşı tutumları zamanla değişmişti. İtalya baştan beri pek de gizlemeden Anadolu'daki Yunan menfaatlerine karşıydı. Fransa Türklerle anlaşmış ve harbe son vermişti. İngiltere'deki eski ateşli Yunan dostlarında Lloyd George dahil bir gevşeme baş göstermişti. Yunanistan'a yapılan mali yardımlar kesilmekteydi. Yunanistan'ın 1920-1921 bütçesi 1 milyar 33 milyon drahmi, o günün kambiyo rayicine göre 115 milyon Türk lirası gelir. 1 milyar 289 milyon drahmi, 142 milyon Türk lirası, masraf ile önemli ölçüde açık veriyordu. Masraf bütçesinden 535 milyon drahmi, 53 milyon Türk lirası, harp masraflarına ayrılmıştı. Bütçe açığını kapatmak için büyük devletler Yunanistan'a yardım ediyorlardı. Kanada, İngiltere'nin aracılığı ile 5 milyon İngiliz lirası vermişti. İngiltere ve Fransa da 10'ar milyon İngiliz lirası vermek üzere anlaşmışlardı. Bu iki devlet başlangıçta 6,5 milyon lira verdikten sonra Kral Konstantin'in gelmesi üzerine yardımı kesmiş bulunuyorlardı. 14 Kasım 1920 seçimlerinde kralcılar Venizelos'u devirmekle Yunanistan'ı Fransa ve İngiltere'den uzaklaştırmış ve dolayısıyla Venizelos'un memleketi sürüklediği çıkmazı büsbütün derinleştirmiş oluyorlardı. Fakat iktidar tatlıydı. Ne kral ne de taraftarları bu büyük sorumluluğu yüklendikten başka iktidarda kalabilmek için harbi isteyerek son veremezlerdi. 2. İstiklal Harbi'nde Dış Politika. Milli mücadele süresince dış politika önemli bir yanlışlığa düşülmeden ustalıkla yürütülmüştür. Dış dünyanın durumu üzerinde doğru bir anlayışa ulaşmak milli mücadelenin ihtilal döneminde başarının en sağlam dayanaklarından biri olmuştur. Dış ilişkilerin iyi ve doğru düzenlenmesi ise harbin yönetiminde olumlu etki yapan başlıca faktör oldu. Dipnot, ünlü askeri yazarlardan General Karl von Clausewitz şöyle der. Politika harp faaliyetini bir baştan bir başa kat eder ve onun harekete getiren kuvvetlerin niceliği elverişli oldukça aralıksız etkiler. Tutulan bu yolun dışında üç ayrı görüş Türkiye'nin zaman zaman dış politikasına yön vermek istemiştir. Amerikan mandatını sağlamak, İngiliz himayesine girmek, Bolşevik olmak. Birinci görüş uzun süre yalnız İstanbul'da değil Anadolu'da da düşünülüp tartışıldı. Ancak Amerika'da bu yolda gelişmiş bir istek yoktu. Üstelik Amerikan Senatosu Sivas Kongresi'nden çekilen telgrafa bile cevap vermemişti. İkinci akımın öncüleri ise milli hareketi etkileyemeden son Osmanlı padişahı ile İngiltere'ye sığınmak zorunda kaldı. İhtilal liderleri ve bazı kumandanlar başlangıçta bir aralık Bolşevik olmayı düşündüler. Bu görüş Büyük Millet Meclisi'nde bir süre konuşuldu. Fakat Moskova'nın milli mücadeleyi desteklemek için böyle bir şart koşmayacağı anlaşılınca, öteden beri Rus emperyalizmine karşı duyulan endişe yüzünden Bolşevik olmanın lüzumu ve cazibesi de hemen kayboldu. Bu konuda Batı'nın durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyordu. Uzun yıllardan beri Türkiye'nin dış politika ilişkilerinde ve dolayısıyla kaderinde birinci derecede iki devletin, İngiltere ve Rusya'nın ağırlığı duyulmaktaydı. Son padişahların hemen hepsi Rusya'yı tahrik etmemeyi ve İngiliz dostluğuna dayanmayı denge politikalarına temel kural olarak almışlardı. İttihatçılar bu kuralı bozdular. Fakat onların bu tutumları İngiltere ile dost olmak geleneğini Türkiye'nin dış politika güdümünden birdenbire söküp atamazdı. Gerçi Birinci Dünya Harbi içinde üçlü İngiltere, Rusya, Fransa ve sonra İtalya'yı da içine alan ikili ve çok yönlü araştırmalarla Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması kararlaştırılmıştı. Fakat 1917'de Rusya'nın saf dışı kalması ve harp sonu şartları bütün bu anlaşmaları hukuki bakımdan olduğu kadar denge politikası bakımından da hükümsüz bırakmıştı. Sürekli ve eski dengenin bozulması İngiltere'nin lehinde, Fransa ve İtalya'nın aleyhindeydi. Amerika ise 1920 sonlarında kendi iç dünyasına çekilmiş bulunuyordu. Artık Orta Doğu meselelerinde İngiltere'den başkası birinci derecede söz sahibi olamazdı. Özellikle yakın ve Orta Doğu meseleleri artık bütünüyle İngiliz görüşünün etkisi altına giriyordu. Böylece İngiltere, Türkiye'nin dış politikasında eski önemli yerini yeniden almış bulunuyordu. Hem de Çarlık Rusya'sı arada olmaksızın. Bu durum Türkiye ile yapılacak barışın hazırlanmasını bir hayli geciktirmiştir. Halbuki Almanya barışı 28 Aralık 1919, Avusturya barışı 19 1919, Bulgar barışı 27 11 1919, Macar barışı 4 6 1920 tarihlerinde imzalanmıştı. Sevr Antlaşması ise ancak 10 Ağustos 1920'de imzalanabildi. Türkiye barışının gecikmesi genellikle bir sebebi Anadolu Milli Hareketi'nin başlamasına bağlanır. Bu görüşün doğru olduğunu sanmıyoruz. Gecikmenin asıl nedeni Osmanlı toprakları üzerinde daha önceden yapılan anlaşmaların artık hükümsüz kalması ve gelişen yeni şartlar karşısında İngiliz, Fransız ve İtalyan menfaatlerinin çatışmasıydı. Sonunda Osmanlı hükümeti temsilcilerine Sevr'de bir barış antlaşması kabul ve imza ettirildi. 10 Ağustos 1920. Fakat antlaşma ile bütün ilgililerin menfaatleri yine de bağdaştırılamamıştı. Osmanlı Devleti'nden pay alan memleketlerde bile bu antlaşma beğenilmedi. Bu durumdan şu sonuçlar çıkıyordu.
Ayrım sonu.